Ayrım 25.
Türkiye'nin bugünkü tablosuna bakıldığında gördüğümüz şudur. Tarikatlar, siyasallaşan camiler, gösteri biçimindeki ibadet ya da din törenleri, tantanalı haç seferleri, toplu namazlar, siyasal namazlar, parti liderlerinin cuma namazı, gösterileri, resmi dairelere mescit kampanyası, resmi binalarda ezan, resmi cami haftaları ve benzeri. Basın ve yayın organları, son yıllarda dinsel yayınlar %226 artmış bulunuyor. Din istismarcısı siyasal partiler, sayıları artan İmam Hatip okulları, 376 İmam Hatip Lisesi ve 260 bin dolayında öğrenci, Kur'an kursları, iktisadi temeller, vakıflar, İslam bankacılığı ve benzeri ve dış kaynaklar, İran, Suudi Arabistan ve benzeri, bütün bunlar söz konusu ideoloji bakımından böylesi bir tırmanışı sermektedir gözler önüne. Daha önemlisi, dincilik, kendi dinamiklerini geliştirmiş, kendi bağımsız güçlerini oluşturmuş, özerkleşmiş, kendi gücüyle gelişebilen bir canlı organizma olarak sosyal yaşama yeniden etkili bir biçimde girmiştir. Bu açıdan dincilik ve irticanın yalnızca ya da esas olarak devletten kaynaklandığı ya da devlet desteğiyle ayakta durduğu yolundaki görüşlere katılabilmek zordur. Bu nedenle devlet, siyasal iktidar desteği çekildiğinde bunların kendiliklerinden gerileyebileceği de sanılmamalıdır. O nokta aşılmıştır artık. Söz konusu güçlerin toplumdaki kökleri derinlerdedir. Son olarak, devlet mağduru sanılan İslamcılığın bugün artık devlet katında önemli bir güç oluşturduğunu görme zamanı gelmiştir. Bu noktada asker ve sivil iktidarlar arasında bir fark bulmak da kolay değildir. Zorunlu derslerle din propagandasının bir devlet görevi haline getirilmesi, ayet ve hadislerle halka sesleniş, vali ve kaymakamlara da aynı şey yapmalarını örgütleme, Diyanet işlerinden fetva istenmesi, İslam konferanslarına devlet başkanı düzeyinde katılma, Türk-İslam sentezi telkinleri, doğuda devlet eliyle cihat çağrıları yapılması. Bütün bunlar 12 Eylül askeri iktidarın eylemleri arasındadır. 1980'den sonraki otoriter yapılanma, meydanı dinci ideolojiye bıraktığı gibi, onun yayılması görevini de bizzat açıkça yüklenmiştir. Aslında bunu dinci çevreler de kabul ediyorlar bugün. Kimsenin hakkını yememek inceliğini gösteriyorlar. Böylece sözde laik çevrelerle İslamcılık arasında dış görünüşte var olan çatışmanın gerisinde, devlet katında taraflar arasında bir bağlaşıklık kurulmuş gibidir. Bugün din, Türk-İslam sentezi görüşüyle, bir bölümüyle bir iktidar ideolojisidir artık. Yarı iktidardadır, mütevekkil, başlayan, aşırı akımlardan uzak duran, ideal insanı yetiştirmek için devlet ve sermaye güçlerinin hizmetindedir. İkinci gerçek ise şudur, dincilik ve dinsel gericilik karşısında çok önemli toplum güçleri de vardır. Dinamik sınıf ve tabakalar başında geliyor bunların. İşçi sınıfı ve sendikaları laik toplum ve cumhuriyet safındadırlar. Sanayi ve büyük ticaret burjuvazisi dinden yararlanma eğilimlerine karşın varlığını bu sisteme borçludur. Bu çevreler Türkiye'yi Batı demokrasisinden ayıracak bir gerici hareketin önüne geçilmesi gereğinde birleşmektedirler. Türkiye, herhangi bir İslam ülkesinde ya da hatta bir üçüncü dünya ülkesinde zor rastlanır nicelik ve nitelikte laik din dogmalarından arınmış bir aydın ve gençlik kitlesine sahiptir. Büyük kentlerin kamuoyu, özellikle kentli kadınlar, dinsel gericilik konusunda alabildiğine duyarlı hale gelmişlerdir. Dinsel gericiliğe karşı kampanya, en tartışmalı ve demagojiye elverişli bir alandan türban sorunu başlatıldığı halde ortalama kamuoyunda destek görmüş gibidir. Kadınlar gibi laik cumhuriyetin büyük yararlarını gören Aleviler de TRT, devlet okulları, Diyanet İşleri gibi devlet kademelerinden yayılan egemen Sünni mezhep baskısından tedirgin olmalıdırlar. Basın, irtica konusunda birleşik ve etkin bir tutum göstermiştir. Asıl önemlisi, 60 milyonluk toplumumuzda İslamcılık, tarikatları da hesaba katarsak geniş kitleleri saramamıştır hala. Bu yönde bir değişme başlamış olmakla beraber Müslüman kitleler, sessiz çoğunluk, din-dünya işleri ayrımını benimsemiş, ona bağlı görünüyorlar bugün de. Bu bağlamda, 1. Cumhuriyet laikliğin cüretkâr tasarısının maya tuttuğunu düşünme olanağını veren örnekler vardır. Dinci partilerin oy oranları sınırlı kalmaktadır. Laikliğe bağlı soldaki partiler azımsanamayacak ve istikrarlı bir oy tabanına sahiptirler. Sağdaki büyük partiler, din istismarcılığı yapmalarına karşın esasta laik düzenden başkasına yatkın görünmüyorlar ve kendi içlerinde önemli laik karşı dengelere sahip bulunuyorlar. İslamcı hareketin bir kanadının siyasal partilerden umut kesip cami minberini kullanmaya başlaması biraz da bundan dolayıdır. İddia, partisan yaşamın gereklerinin İslamcı hareketi ehlileştirdiği ve özüne yabancılaştırdığıdır. Ne var ki, cami minberinin etkinliği konusunda da kuşku yaratıcı itiraflar vardır. Cemalettin Kaplan, hoca şöyle diyor. 50-60 senedir hep yuvarlak kelimeler kullandık. Zannettik ki, cemaat bizim dilimizin altındaki manayı, ne demek istediğimizi, İslam'ın devletinden, İslam'ın siyasetinden bahsettiğimiz anlıyor. Fakat baktık, gördük ki hiç anlamamış, ne İslam'ın devletini anlamışlar ne de İslam'ın siyasetini. Burada anlamaktan çok anlamamazlıktan gelme tavrı söz konusu olabilir. Son olarak devlet örgütü içinde özellikle milli eğitim kadrosunda laik cumhuriyet düşüncesi 40 yıllık yıkıma karşın önemli mevzilere sahiptir. Türk hukuk sistemi de zorunlu din dersleri ya da fak, fuk, fon gibi istisnalar dışında laik niteliğini korumaktadır. Yargı gücü ve üyeleri laik hukuk reformunu koruma çabası içindedirler. Laikliği güçlü kılan tarihsel etkenler de vardır. 1920'lerde Türkiye halkı kimliğini 1980'lerin İran'ından ya da Afganistan'dan farklı olarak bir din savaşı ya da cihatla değil, milli irade, milli hakimiyet, milli bağımsızlık gibi laik ve dünyevi kavramlarla yürüttüğü bir anti-emperyalist, ulusal savaşla itirak etti. Dolayısıyla varlık nedenini İslam'a borçlu olan Pakistan'dan ya da İslam'ın kitleler ve seçkinler katında başlıca meşruluk kaynağı ya da kimlik belgesi oluşturduğu kimi Maghrib ülkelerinden farklı olarak Türkiye devletinin ve siyasal birliğinin temelinde din öğesi yoktur, olmamıştır. Kurtuluştan sonraki laikleşme hareketleri de batıya yaranmak için değil, iç dinamik ve güçlerle ve hatta kısmen batıya karşın gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda laiklik, içsel, ulusal bir olgudur Türkiye'de. Dönemin topyekün siyasal ve sosyal değişmeleri açısından da dışından bakıldığında tepeden inme bir biçimde gerçekleştirildiği izlenimi veren bu reformların hem uzun bir tarihsel birikime dayandığı hem de 1920'li yılların özel kuralları içinde aşağıdan yukarı bir hareketlenme temelinde yükseldikleri görülebilir. 1. Cumhuriyet laikliği, dini vicdanları itip birey ve toplum üzerindeki din baskısını hafiflettiği için demokratikleşmenin ön koşullarından birinin oluşmasında hizmet etmiştir. Böylece bugün dinci ideolojinin yayılmasına ve yeni temeller edinmeye başlanmasına karşın, bunca yıllık laiklik uygulamanın rahatlattığı dindar ya da dine inanmayan insan da vardır. Ayrıca kitleler, örneğin Şahlık dönemi İran'ı ya da bir başka otoriter İslam ülkesinden farklı olarak, 40 yılı aşkın süreden beri dilek ve özlemlerini, yakınma ve hoşnutsuzluklarını, seçimler, partiler, basın gibi din ötesi yollardan bizzat ya da dolaylı olarak dile getirebilme ve duyurabilme olanağına da sahiptirler. İslam'ın meşrulaştırıcı herhangi bir işlevi olmamıştır Türkiye'de. Bu gerçekler karşısında son olarak söylenecek nedir? Elbette laik, anti-laik çatışması toplumun temel çelişkileri arasında yer almaz. Ancak böyle bir çatışma vardır ülkemizde ve bu olgu demokrasi sorunuyla birlikte demokrasi, anti-demokrasi saflarındaki dizilişleri de yakından ilgilendiriyor. Devlet baskısının kurbanı ve mağduru sanılan İslamcılık hiç de mazlumlar safında değildir. İslamcılık bugün devlet katında önemli bir güç olduğu gibi devletin olanaklarından da yararlanarak topluma ve bireye baskı uygulamaktadır. Bu nedenle de onu sivil toplum ve demokrasi güçleri safında görebilmek zordur. Özgürlük ve demokrasi konusunda İslamcılığın kamburu sadece kendisi için özgürlük istemesi, genel özgürlük ve demokrasi mücadelesine yan çizmesi değildir. Onun en masum ve affedilebilir yanıdır bu. Özgürleşme ve demokratikleşme sadece herkesin herkes için özgürlük istemesiyle gerçekleşmez. Bazılarının salt kendileri için özgürlük istemelerinin sağlayacağı birikimin ivmesiyle de gelişebilir bunlar. Oysa İslamcılık, başkalarının özgürlüklerine ve demokrasiye karşı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan, İslamcılığın gerek devlet, gerekse toplum katındaki bütün güçlerine ve belirtilerine karşı ideolojik ve politik mücadele verilmesi, somut gerçeklerin dayattığı bir gereksinmedir. İlk saptanması gereken nokta da budur. Laik devrimi korumak, onun kaybedilmiş mevzilerini yeniden ele geçirip daha da derinleştirmek, aydınlanma, giderek çağdaşlığın kavgasını veren bir toplumda belki her zamankinden fazla bir önem kazanmış bulunuyor bugün. Şimdi bu konuya eğilmenin sırasıdır. 10. Laik devrimi tamamlamak. Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik. Türkiye'de aydınlanmanın üç büyük fethidir bunlar. Cumhuriyetimiz laik reformlarla doğmuş ve yürümüştür. Onlarla eşleştir. Demokrasi ise laik bir zeminde yapılan mücadelenin adıdır. Demokrasi, cumhuriyetin tamamlayıcısı ise laiklik de demokrasinin tamamlayıcısıdır. Ne var ki düşmanları vardır toplumumuzda bunların. Şeriatçılar da onlar arasındadır. Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyup sürdürmenin yanı sıra, onlara verilecek en can alıcı yanıt, laik düzeni de koruyup sürdürmektir. Nasıl? Her şeyden önce neresindeyiz laikliğin? Laikliğin neresindeyiz? Tekrarlanmasında yarar vardır. Kişinin Tanrı ve din konusundaki inançları, İç dünyasının en dokunulmaz köşelerindedir. Kişi, Tanrı ve dinler konusunda dilediği seçimi yapabilir. İnancından ötürü kınanamaz, suçlanamaz. Dinsel, inanç ve kanılarını açıklamaya zorlanamaz. Bunlar mutlak olarak korunan değerlerdir. Din ve inanç, vicdan özgürlüğü dediğimiz bu özgürlüğün uzantısı olan ibadetler, dinsel ayin ve törenler ise bütün çağdaş hukuk sistemlerinde kamu düzeniyle ilgili kimi kısıtlamalar dışında serbesttir. Öte yandan bu özgürlük hiçbir tanrısal ya da dinsel inanca sahip olmama, bundan dolayı kınanmama ve ayrıma tabi tutulmama ya da inancı olsa bile ibadete ve dinsel törenlere zorlanmama gibi mutlak hak ve dokunulmazlıkları da içine alır. Çünkü bu konulardaki inançsızlık da bir inanç ve kanaattir. Böylece din ve inanç özgürlükleri sadece inananların değil, inanan inanmayan ya da inandığı halde dinsel buyrukları yerine getirmeyen herkesin özgürlüğüdür. Bu özgürlük, kişilerin dini öğrenme, öğretme ve yayma haklarını da içine alır. Devlet, kişinin tanrı ve din konularındaki seçimine karışmamalı, yani taraf tutmamalı. Kendi iktidarına dayanıp belli bir inancı ya da inançsızlığı aşılamaya çalışmamalıdır. Onun görevi, din ve inanç özgürlüğünü güvenceye bağlamaktadır. Laiklik budur. Bu çerçevede gerekli olduğu kadar çağdaştır da. Bizde öteden beri laiklik, dinsizlik demek değildir diye ortada dolaşan iddia, devletin din ve inanç dünyasına karışmasına karşı çıkma perdesi altında, devletin bu alana adını koyalım İslam adına, dahası onun bir mezhebi Sünnilik adına el atmasını savunmaktadır aslında. Yani düpedüz laikliğe düşman bir düşüncenin ürünüdür. Kavramla oynamanın anlamı yok. Laiklikte devlet, dinin ne düşmanı ne de dostudur. Kurum olarak dinin dışında, uzağındadır. Cumhuriyetle gelen budur bize. Gerçi belli tarihsel koşullar ve egemen dinin özellikleri, din ve ibadet hizmetlerinin devletçe üstlenilmesini zorunlu kılmış olabilir. Nitekim öyle olduğu içindir ki 1924 sonrası Türkiye, gerçekçi davranarak ancak dinler ve mezhepler, inananlar ve inanmayanlar arasında asla taraf tutmadan, din ve ibadet işlerini de sadece teknik bir kamu hizmeti olarak devletin etkinlikleri arasına katmıştır. Şunu da hatırlatmak yararsız değildir. Laik devlet ilkesi, din ve vicdan özgürlüğünün tamamlayıcısı, hatta vazgeçilmez koşulu olarak gelirken, topluma, çağın doğrultusunda yürümenin kapılarını da ardına değin açmak için geliyordu. Şeriatın getireceği hiçbir şey yoktu artık. Gerçekten şeriat, bireyin yaşamının her yönünü sımsıkı kurallara bağladığı gibi, özellikle kadın hakları konusunda erkeğinkilere oranla eşitsiz bir yapı kurmuştu. Böylesi bir sistemin, bir orta çağ toplumuna verdiği ne olursa olsun, çağdaş bir toplumun gerekliliklerine ters düştüğü de açıktı. Öyle olunca, cumhuriyetin temellerini yükseltirken, yani uluslaşma yolunda yeni bir adım atar, bağımsız ve demokratik bir devlet ve toplum yapısına doğru gidilirken, bir ümmet ideolojisi olarak İslam'ın eli pek doğaldır ki, bireyin yakasından çekilecek, devletin ve toplumun örgütlenişinde ve etkinliklerinde aklın ve bilimin öncülüğü kabul edilecek, kafalar ve vicdanlar özgürlüğe kavuşturulacaktı. Devletin biçiminden, medeni hukuk ilişkilerine varıncaya değin, dinden arındırıp dünyasallaştırmanın anlamı budur. Laiklik, bütün bir aydınlanma tarihimizin mirasına dayanır ve cumhuriyeti kuranların onurudur. Öyle de ne kalmıştır bu ülkeden bugün? Neresindeyiz laikliğin? Toplumumuzun yaşamsal sorunlarıdır bunlar. Yanıtları da yaşamsal. Metin Toker, Milliyet Gazetesi'nde 12-14 Ağustos 1984 tarihlerinde yayınladığı yazılarında laikliğin neresindeyiz diye soruyordu. Tan Oral'ın 3 Ekim 1984 tarihli Cumhuriyet'te çizdiği bir karikatür ise pek anlamlı bir yanıt veriyordu bu soruya. Karikatürde bir adam, "Elhamdülillah laikiz" diyordu. Ünlü karikatürcünün çok güzel dile getirdiği gibi, bugün içi boşaltılmış bir laiklik anlayışı hüküm sürmektedir. Türkiye'de tıpkı içi boşaltılmış bir demokrasi, hatta içi boşaltılmış bir cumhuriyet anlayışının hüküm sürmesi gibi. Bu çözülme, bu geriye dönüş 1950'lerde başlamıştır aslında. 1970'lerle hızlanmış ve 1980'lerle, yani 12 Eylül faşist darbesinden sonra doruğuna çıkmıştır. Olan bitene, geçmişle de kıyaslayarak şöyle bir göz atmak çok şey anlatır. Laik bir ülkede din, bir inanç ve vicdan özgürlüğü sorunudur. 1950 öncesi, laik Türkiye'sinin insanlara sağladığı başta buydu. Bunun ne demek olduğunu herkesten önce bir Aleviye sorunuz. Günümüz Türkiye'sinde çoğunluk dinine ve mezhebine, adını koyalım Sünni mezhebe, bağlı olanlar, bu hak ve özgürlüklerini başka hiçbir kesime ve özgürlüğe nasip olmayan bir serbestlikle ve aşırılık içinde kullanmaktadırlar. Devletin, eğitim, TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumları başta olmak üzere belli bir dinin ve mezhebin yayıcısı ve propagandacısı durumuna gelmiş olması da gerçekliğin bir başka yüzüdür. Buradan kalkarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü konusunda bir özgürlük ve insan hakları sorunu varsa inanmaya ve ibadete zorlanma biçiminde kendini göstermektedir bu. Ve söz konusu baskılar da yalnız kişilerden değil, devletten ve onun görevlilerinden de gelmektedir. Bir valinin yurttaşı cami yapmaya zorlaması, bir belediye başkanının personel için zorunlu din kursları koyması, namaz kılmayanların yurtlara alınmaması, bakanlıklarda toplu namaz gösterileri, oruç tutmayan öğrencilerin yönetici öğretmenlerce dövülmesi, Ramazan'da içki içen yurttaşların jandarma komutanınca önce dövülüp sonra da boyunlarına şişe bağlanarak kasabada dolaştırılması, Ramazan'da sigara içen öğrencinin okuldan uzaklaştırılması, yurtlarda ve resmi dairelerde oruç terörü, yemek yiyenlerin dövülmesi, dahası öldürülmesi ve benzeri gazetelere değin geçmiş olaylardır. Kimi yerel yöneticiler de bu baskıyı fütursuzca uygulamaktadır. Oruç tutmayanlara para cezası kesen, kahvehaneleri kapatan, her perşembe hoparlörlerle Kur'an ve ilahi okutup halka topluca dua ettiren